Ayrım 6. Anket defteri. Ortaokul öğrenciliğimizde yatılı okul öğrencileri arasında bir anket defteri alışverişi vardı. Anket defteri alışverişi daha çok kız öğrencilerle erkek öğrenciler arasında olurdu. Anket defterleri çok güzel defterlerdi. Yaprak kenarları yaldızlı olurdu. Kadife, deri ya da bez ciltliydiler. Hatta kimisinin üstünde küçücük kilidi ve anahtarı olurdu. Bu anket defterlerinde pek çoğu kalıplaşmış sorular bulunurdu. Benim hiçbir zaman anket defterim olmadı. Bunun bir nedeni böyle güzel bir deftere verecek param olmamasıdır. Bir başka nedeni de böyle bir defteri gereksiz, anlamsız ve saçma bulmamdı. Bu anket defterleri erkek ve kız öğrenciler arasında yazılı flört işlevi görürdü. Benim anket defterim olmamasına karşın bana yanıt vermem için kızlardan çok anket defteri gelirdi. Bunun nedeni esprili yanıtlar vermemdi. Sınıf arkadaşlarım anlamlı esprili yanıtlar veremedikleri için kendi adlarını anket yanıtlarını bana yazdırırlardı. Bir anlama Cyrano de Bergerac rolünü üstlenirdim. Bu anketlere verilen yanıtlarda yanıt verenin adı bulunmaz, adı ve imzası yerine bir kuş, bir çiçek adı ya da başka bir simge bulunurdu. Anket defterlerini daha çok yatılılar tutarlardı. Gündüzlü öğrencilerin ana babalarının bu defteri denetleme olasılığı vardı ve bu yüzden gündüzlüler anket defteri tutmaktan çekinirlerdi. Çekilecek ne vardı ki? Belki bir şey yoktu ama çocuklar özel yaşamlarının ortalığa açılıp saçılmasını istemiyorlardı. Bundan başka yatılıların gündüzlülere göre anket defteri tutmak için daha çok zamanları vardı. Geceleri yatma zamanına dek mütalaa, yani okuma, ders çalışma ya da müzakere, bir konuyla ilgili görüşme, danışma saatleri dediğimiz ders çalışma saatlerimiz vardı. Oysa gündüzlülerin ev yaşamı içinde bu denli disiplinli yaşamları olamaz. Anket defterleri daha çok bu mütalaa derslerinde hazırlanırdı. Salt yanıtları değil, anket soruları da çok güzel el yazısıyla yazılmalıydı. Ayrıca her soru sulu boyayla, kuru kalemle ya da çini mürekkebiyle resimlendirilirdi. Defterin sahibinin el yazısı güzel değilse ve iyi resim yapamıyorsa, bunu yazısı ve resmi iyi olan bir arkadaşına yaptırırdı. Para karşılığında anket defterine soruları yazan ve her soruya resim yapan arkadaşlarımız vardı. Birkaç arkadaşımın anket defterine para almadan resim yaptığımı ve yazı yazdığımı anımsıyorum. Söylediğim gibi benim hiç anket defterim olmadı. Ama şimdi kitaplığımda o zamandan kalma bir anket defteri var. Defterin sahibi bizden bir üst sınıftan bir albay emeklisidir. O albay çoktan ölmüştür. Defteri bana kızı vermişti. Öz yaşam öykümü anlatırken çok ayrıntıya girdiğim söylenebilir. Böyle düşünenler bir bakıma haklıdırlar. Öz yaşam öykümün üçüncü cildinde bile hala lise yaşantımı anlatıyorum. Bunca ayrıntıyı özellikle yazıyorum. Hatta birinci ve ikinci ciltte unuttuğum kimi ayrıntıları daha sonraki basımlarına eklemeyi düşünüyorum. Bunca ayrıntıya inmemin iki nedeni var. Birincisi, bu anılarımın yaşadığım çağın toplumsal tarihine belge olmasını istememdir. Amaç toplumsal tarihe belge sağlamak olunca, yaşamın en ince ayrıntılarına, örneğin bir tiyatro, bir sinema biletinden bir konser izlencesine dek pek çok şeye yer vermek gerekiyor. Toplumsal tarih bakımından Türkiye yazını çok eksiktir. Böyle ayrıntılı yazmamın ikinci nedeni de hangi bölümün hangi okur için önemli ya da değerli görüneceğini bilemememdir. Örneğin şimdi yazmakta olduğum anket defteri bölümü kimi okurlarım için zor bulunur bir belge sayılabilir. Anket defterinde genellikle birbirine çok benzeyen, neredeyse kalıplaşmış sorular olurdu. Özgün sorulara çok seyrek rastlanırdı. Elimdeki anket defterinde şu sorular bulunuyor. Hayatta mesut olmak için ne lazım ve kimleri mesut bilirsiniz? En büyük emeliniz nedir? Nasıl bir hayat tahayyül edersiniz? Hayatınızın kime benzemesini istersiniz? Hayatta kadın mı sadıktır, erkek mi? Hayatta hangisi hakim olmalıdır? Hayat arkadaşınızı nasıl görmek istiyorsunuz? İnkisar-ı hayal, yani hayal kırıklığı, düş kırıklığı ve intihar hakkında fikirleriniz nelerdir? En çok sevdiğiniz romanlar ve sizi alakadar eden kahramanları, sanayi-i nefiseden, güzel sanatlardan hangisini seversiniz? Hangi saçları seversiniz? Hangi gözlerden hoşlanırsınız, niçin? Sinema artistlerinden en ziyade takdir ettiğiniz, başınızdan sergüzeşt yani macera geçti mi? Nasıl? Sergüzeştli hayat geçirmek ister misiniz? Hangi çiçekleri seversiniz, niçin? Spordan hoşlanır mısınız? Hangi kulübe mensupsunuz? En fazla hangi mektebi seversiniz? Niçin? En çok hangi mesleği seversiniz? Niçin? En çok hangi edebi eserleri seversiniz? Hangi şairleri takdir edersiniz? Mehtaplı bir gecede neler düşünürsünüz? En çok sevdiğiniz kız ve erkek isimlerinden üçer tane yazar mısınız? Aşk var mıdır? Sonu nedir? Kalbinize nurlu ışıklar dağıtan bir göz size neler ilham eder? Sevmek mi, sevilmek mi istersiniz? Sevgiyi doğuran ve öldüren sebepler nelerdir? Izdırap aşkın hazinesidir diyorlar. Doğru mudur? Hangi tiplerden hoşlanırsınız? Kadında beden güzelliği mi, çehre güzelliği mi şayanı tercihtir? Tabii güzelliğe mi, suni güzelliğe mi inzimamı lazımdır? Yani eklenmesi lazımdır. Kadın ve erkek hakkında fikriniz. Kadınlar mı, erkekler mi her cahiliye, yanar dönerliğe, gelgeç hevesliliğe meyillidir? Bir her cahil kalbini nasıl tasavvur edersiniz? Kadın kalbini nasıl tasavvur edersiniz? Erkek kalbini nasıl tasavvur edersiniz? Kadın kalbi nasıl tesir edilir, büyülenir? İzzet-i nefs aşka galip midir? Onur, özsaygı. Yalnızlıktan mı, kalabalıktan mı hoşlanırsınız? Sevdiğinizin intihabında, seçiminde tipi mi, karakteri mi nazarı dikkate alırsınız? Kadınlar mı, erkekler mi bedaiye, güzelliğe, güzel sanatlara meyyaldir, eğilimlidir? Kıskanç mısınız, niçin? Sevdiğinize hediyeniz nedir? Mehtapta sandalda gezerken yanınızda kimin bulunmasını arzu edersiniz? Sevdiğinizin en çok neresini seversiniz? Sevdiğiniz sizi sevmiyorsa ne yaparsınız? Hercailerden hoşlanır mısınız? Elimdeki anket defterinin soruları burada bitiyor. Bu anket defterlerinden 20-30 defterlik bir koleksiyon bulunsaydı ve bu defterler geçmiş değişik yılların değişik yatılı okul öğrencilerinin, örneğin Kuleli, Maltepe, Kandilli Kız Lisesi, Çamlıca Lisesi, Amerikan Koleji öğrencilerinin anket defterleri olsaydı ve bu defterler soru ve yanıtlarıyla bir kitapta derlenseydi, toplumsal tarihimiz açısından bir hazineye sahip olurduk gibi geliyor bana. Salt sorularını aktardığım elimdeki anket defterindeki yanıtlar da çok ilginç. Bütün yanıtları buraya aktarmayacağım. Ancak bir örnek olmak üzere sorulardan birini ve o soruya verilen yanıtları aktaracağım. Soru şu: en çok hangi edebi ve eserlerini seversiniz? Yanıtlar şöyle: Tagor, Erenköy Ben, Aka Gündüz'ü, bütün eserlerini, hele Son Bir Ahlak Meselesi romanını öyle seviyorum ki, Erenköy'ünde Bursalı, Halide Edip, Mevhut Hüküm ve Kalp Ağrısı, Serçe, Oscar Wilde, De Profundis, Serçe, Charles Baudelaire'in Le Flot du Mar namındaki Mecmua-i Şarınkir Türkçe tercüme edilmiştir, Papağan, Hugo, Le Dernier Jour d'un Condamné, Lucide, Ortaköy, TSF, Reşat Nuri Çalıkuşu, Akşam Güneşi, Dudaktan Kalbe, Mahmut Yesari, Pervin Abla, Aksaçlı Genç Kız, Ethem İzzet, Benice Yakılacak Kitap, Bağsız, Canansız, Reşat Nuri, Akşam Güneşi, Yakup Kadri, Sudum Kamure, Sodom ve Gomorre Olacak, Erenlerin Bağından Atsız, Reşat Nuri'yi eserlerini okunamadı, Keskin Nişancı, Victor Hugo, bütün eserlerini, İstanbul Gelincik, Yukarıda Söyledim, Matem, Halit Ziya, Mavi ve Siyah, Halide Edip, Kalp Ağrısı, Reşat Nuri, Çalı Kuşu ve Dudaktan Kalbe, Kasırga, Ethem İzzet, Isırap Çocuğu, Reşat Nuri ve Hüseyin Rahmi Bey'in bütün eserleri, Aka Gündüz'ün Bir Ahlak Meselesi, Michael Zevaco'nun bütün eserleri, Boğaziçi Dalga, Hüseyin Rahmi, Reşat Nuri, Ethem İzzet, Halide Edip, Erenköy Ben, affedersiniz, Hintli bir şair olan Tagore'un bu kadar hoşunuza giden tercüme eserleri nerede varsa lütfen bana da okur verirseniz çok teşekkür ederim. Boğaziçi, Meltem, sevdiğim edip ve eser yoktur, Kara Diken. Bu anket sorusuna verilen yanıtların çoğundan anladığımıza göre bu yanıtlar gerçeği yansıtmıyor. Örneğin o tarihte bir anketçinin isyan ettiği gibi Nobel ödüllü Rabindranath Tagore'nin kitapları Türkçe'ye bile çevrilmemişti. Tagore'un ilk çevirisi daha birkaç yıl sonra dostum İbrahim Hoyi merhum yapacaktır. Hele bir Türk lisesi öğrencisinin Fransızca yapıtlar okumuş olduğuna inanmak olanaksızdır. Verilen kitap ve yazar adlarından çoğunun o dönemin okutulan edebiyat ders kitaplarından ya da edebiyat öğretmenlerinden kulaktan dolma öğrendiği bellidir. Sayılan Türk yazarları ve yapıtları o tarihte en çok okuduklarımızdı. Eller yukarı. Anket defterinden parçalar aktardığım öğrencinin bu defteri saklamak için neler çektiğini düşünüyorum. Bu defter yakalanmış olsaydı hiç kuşkusuz çok ağır cezaya çarpılır, belki de okuldan kovulurdu. Birkaç ayda bir arama tarama yapılırdı. Ne ararlardı, aradıkları neydi? Roman, şiir kitabı, ders dışı kitaplar, anılar, anket defterleri ve bunlara benzer basılı yazılı her şey. Sınıf subaylarımız yüzbaşı rütbesindeydi. Onların arama yaptıklarını hiç anımsamıyorum. Arama tarama yapanlar genellikle üsteğmenlerdi. En çok Japon etem ve lep tahsin dediğimiz iki üsteğmen arama tarama yapardı. Birinin yüzü Japonları andırdığından, gözleri benim gibi kısık olduğundan ona Japon etem derdik. Lep tahsinin dudakları en az 3 normal dudak iriliğinde olduğundan ona lep tahsin derdik. Lep, Arapçada dudak anlamındadır. Bir harp okuluna geçtiğimizde bu iki üsteğmen de harp okuluna atanmıştı. Derslik kapısı duvara çarparak birden açılır. Üsteğmen komut verir. Eller yukarı ya da eller sıranın üstüne dediğini yaparız. Bir, kimileyin iki subay birden başlardı sıralarımızı aramaya. Gazete bulunursa azarlanmaktan başka cezası yoktu. Ama bizde gazete bulunmazdı ki. Ben çok seyrek olarak gazete alanlardan biriydim. Anket ve anı defterlerim de yoktu. Uyumlu bir öğrenciydim. Değil mi ki bunlar yasaktı? Ben de bunları bulundurmazdım. Her buyruğa uyuyordum. Bizim derslikten olmadı ama başka dersliklerden anı defteri yüzünden okuldan atılan çocuklar olduğunu duyuyorduk. Peki ben hiç roman, şiir kitabı, başka kitaplar okumaz mıydım? Öyle sanıyorum ki sınıfımızın en çok okuyanlarından biriydim. Dinlence günlerinde Beyazıt Genel Kitaplığı'na, Koca Ragıp Paşa, Ali Emiri Efendi ve daha başka kitaplıklara gider, bol bol okurdum. Hüseyin Rahmi'nin bütün kitaplarını o dönemde okudum. Roman dışı ciddi kitaplar da okuyordum. Birinci Dünya Savaşı'na değin kitaplar, örneğin adını unuttuğum Moltke'nin yaşamını anlatan bir kitap, belki de anılarıydı. Alman Feldmarşali Helmut von Moltke 1800-1891 yılları arasında yaşamıştır. Dolayısıyla Aziz Nesin'in söz ettiği kitap Birinci Dünya Savaşı'na değin olamaz. 1995'te Remzi Kitabevi tarafından Moltke'nin Türkiye'den yazdığı mektupları yayımlandı. Büyük bir olasılıkla Aziz Nesin bu kitaptan söz ediyor. Kitabın çevirmeni Hayrullah Örs ön sözünde şöyle yazıyor: Moltke'nin kitaplarından, mektuplarından hoşumuza gidecek kısımlar birçok defa dilimize çevrilmiştir. Ali Nesin. Daha sonraları İtalya Habeş Savaşı'nı anlatan bir kitap. Falih Rıfkı'nın Zeytin Dağı'nı o dönemlerde okumuş olmalıyım. Okuduğum kitaplardan notlar alırdım. Zeytin Dağı için şu notu aldığımı hiç unutamıyorum: bu kitabı bütün Türkler okumalıdır. Hüseyin Rahmi'nin Ali Naci Karacan'la tartışmalarının yapıtı olan Bir Şakaveti Edebiyyesini okumuştum. Bir edebiyat eşkıyalığı. Bursalı Ali. Sessiz, suskun bir çocuktu. O kalabalık sınıfta hiçbir yanıyla sivrilmemişti. O pazar günü okulda kalan pek az sayıda küpeker öğrenciyle yediğimiz öğle yemeğinden sonra okulun orta bahçesinde hangi ilişkiyle olduğunu şimdi anımsayamadığım bir konuşma geçmeseydi aramızda, onu hiç anımsayamazdım. İkimizdik. Kitap okumaktan ve ders kitapları dışında elbet okuduğumuz romanlardan söyleşiyorduk. O sessiz, o suskun Bursalı Ali'nin bir roman düşkünü olduğunu o zaman öğrendim. En çok da Reşat Nuri'nin kitaplarını okumuştu. Onu benden çok üstün görüyordum. Çünkü ben o zamana dek Reşat Nuri'yi hiç okumamıştım. Reşat Nuri'nin romanlarını öve öve bitiremiyordu. O uzun, sıcak ve tatlı konuşmamızdan sonra bana okumam için Reşat Nuri'nin Akşam Güneşi adlı romanını vermişti. Onu geri verdiğimde bu kez Çalı Kuşu'nu vermişti. Bursalı Ali'den daha birkaç Reşat Nuri romanı aldım, okudum. Hem Reşat Nuri'ye hayranlık duyuyor, hem de Reşat Nuri okuduğu ve bana onu tanıttığı için Bursalı Ali'ye. Ne çok roman okumuştu. Bunca roman okumaya derslerden nasıl roman bulabiliyordu? Yatakhanede herkes uyuduktan sonra romanı daha rahat okuyabildiğini söylemişti. Bursalı Ali ile aynı sınıfta ama ayrı kısımlardaydık. O söyleşiden sonra pek de sık görüşemedik okulda. Hele harp okuluna geçince görüşmelerimiz çok daha seyrekleşti. Subay çıkıp birliklerimize dağıldıktan sonra Bursalı Ali ile hiç görüşmedik. Aradan yıllar geçti. Ben askerlikten ayrıldım. Türlü uğraşlara girip çıktım. Gazeteci oldum, yazarlığa başladım. Bu arada Bursalı Ali'yi zaman zaman anımsadım. Bana Reşat Nuri'yi ilk okutan roman sever arkadaşımı unutmamıştım. 1957 yılı subay çıkışımızdan 20 yıl sonra ilk uluslararası gülmece ödülünü aldığım, kimi gazetelerin bu ödülden söz ettiği günlerdi. Bir sabah telefonum çaldı. Telefonda Bursalı Ali. Taşra'da bir yerde topçu tabur komutanıymış. Bir iş için kısa süre İstanbul'a izinli gelmiş. Gazetelerde uluslararası bir ödül kazandığımı duyunca sevinmiş. Ama nasıl sevindiğimi anlatamam. Doğrusu o zamanlar hükümet ve polis baskısı yüzünden onlara bir zarar gelir düşüncesiyle askerlik ve sınıf arkadaşlarımla konuşup görüşmek istemiyordum. Ama Bursalı Ali başka. Zamanım varsa ziyaret için evime gelebilir miymiş? Ne demek? Lütfen buyurun, bekliyorum. Evimin adresini verdim. En çok bir saat sonra sevgili arkadaşım Erenköy'deki evimdeydi. Sırtında resmi giysisi, ayaklarında çizmeler, topçu binbaşısı Ali. Sarıldık, öpüştük. Konuşmaya başladık mı? Hayır, konuşmaya başlamadık. Ben konuştum, o dinledi. Hep susuyordu. Sonunda ben de susmak zorunda kaldım. Karşı karşıya susuşup duran iki adam, iki eski sınıf arkadaşı. Nasılsın sorularından sonra, hala roman okumayı sürdürüyor musun diye sormuştum. Yanıtı ilk düş kırıklığım olmuştu. Nerede o eskidenmiş, çocukluğumuzda. Romandan başka kitaplar? Yok yahu, kitap okuyacak zaman mı var? Tamam. Nasıl sarsıldığımı anlatmam zor. Bir ara hangi gazeteyi izlediğini sordum. Yanıt, belli olmuyor. O zamanlar Mahfel denilen askeri gazinoda hangi gazete eline geçerse. Mahfele de 40 yılda bir gidermiş. 15-20 dakika sonra aramızda konuşacak hiçbir ortak düşünce ve duygumuz kalmamıştı. Bir vapur ya da otobüs yolculuğunda bir rastlantı olarak yan yana yolculuk eden iki yabancı gibiydik. Hele yemek yerkenki durumumuz gözlerimin önünden gitmiyor. Tabaklarımıza çarpan çatal kaşık sesinden, ağızlarımızdaki yemek şapırtısından başka aramızda ses, konuşma yoktu. Ayıp olmasın diye kendimi zorlayarak arada sırada bir şey soruyordum. Konuşmaya anahtar olsun diye sorduğum bu sorularımı tek ya da iki seslemli yanıtlarla karşılıyordu. Yok, var, evet, doğru, belki, bilmem. Şimdi bir lokantada aynı masaya düşmüş iki yabancıydık. Açıkçası duygum şuydu. Ah şu yemek bitse de bir ayak önce çekip gitse. Ama içimde anlatamayacağım bir acı ve üzüntü de vardı. Çocukluğumun o Bursalı Ali'si, şimdiki bu Bursalı Ali nasıl olmuştu? Kitap okumayan, gazete okumayan bir Ali. Aramızda bir ortak nokta bulmak için çok uğraştımsa da başaramadım. Evimden ayrılırken yine sarılıp öpüştük. Bu ayrılış benim lise öğrenciliğimin bir altın çağ anısının çok üzünçlü bir cenaze töreniydi. Kıllı. Askeri okullarda birçok yatılı okulda olduğu gibi her öğrencinin bir takma adı vardır. Salt öğrencilerin değil, öğretmenlerin, okulda görevli subayların da takma adları vardır. Bu takma adları öğrenciler uydurur ve yakıştırır. Kimi takma adlar sahiplerinin karakterlerine öyle uygun düşerdi ki, usta bir terzi elinden çıkmış giysi insan üstüne nasıl tam oturursa, bu takma adlar da o takılan kişilere öyle uyar. Benim sınıfımdaki arkadaşlarımın çoğuna takma adları ben takmışımdır. Bana kıllı takma adının nasıl verildiğini, böyle gelmiş böyle gitmezin ikinci cildinde anlatmıştım. Daha ortaokul son sınıf öğrencisiyken Kandilli Kız Lisesi öğrencisi tanımadığım bir kızdan bir sınıf arkadaşım aracılığıyla bir anket defteri gönderilmişti. Arkadaşım bu kızın anket defterindeki soruları yanıtlamamı rica etti. Ben de bu sorulara esprili yanıtlar verdim. Yanıtlarımın altına takma ad ya da simge olarak ne koyacaktım? Yazılmış takma adlara baktım. Gelincik, kumru, ballı baba. İşte o ballı babadan esinlenerek ben de yanıtlarımın altına esprilerin tadını kaçırarak kıllı baba diye yazdım. Sınıfta bu kıllı baba adı çok yayıldı. Öteki sınıflara da geçti. Kendilerine takma ad taktıklarım bir anlamı benden şakalı bir intikam alıyorlardı. Kıllı baba takma adım yayıldı ve sonradan baba sözcüğü düşerek salt kıllı olarak kullanıldı. Bana bu takma adım verilmesinin nedenini kimi arkadaşlarım saçlarımın gürlüğü, sakalımın sıklığı ve tüylü oluşumdan sandılar. Saçlarım gerçekten gürse de aşırı tüylülüğüm ve sakalımın sık oluşu doğru değildir. Öyle de olsa hiç önemi yok. Bostanımız. Şehremini'de Koca Yusuf'ta iki katlı bir ahşap evin alt katında bir odada kiracıydık. Babam o günlerde Mevlana kapıdan aklımda kaldığına göre 4 dönümlük bir arsa kiralamıştı. Bizim bostan olarak kullandığımız bu arsa eskiden burada bulunan bir konağın bahçesiymiş. İstanbul'un o tarihsel ünlü yangınlarından birinde konak yanmış. Yanmadan önce buradaki konağın sahipleri zengin ve zevkli insanlar olacaklar ki en iyi cins meyve fidanları dikmişlerdi. Aklımda olanlar armut, ayva, nar, incir, asma, dut, ceviz, erik. Her yemişin değişik türleri vardı. En çok da armutun. Türlerine göre armutlara kendimiz patlıcan armudu, burunsuz armut gibi adlar takmıştık. İncirlerin de türleri vardı. Kavak inciri, yazılı kavak, lop kara incir, lop ak incir, kara dut, ekşi kara dut, ak dut, can eriği, mürdüm eriği, bardak eriği. Meyve ağaçları çok verimliydi, bol yemiş verirlerdi. Bu küçük bostan toprağının böylesine verimli olmasının bir nedeni bahçenin içinden bir dereciğin geçmesiydi. Derede her zaman su bulunmazdı ama en küçük yağmurda bile sular küçük seller biçiminde dereden akarken geçtikleri yerlerden topladıkları toprağa besin olabilecek maddeleri alır bahçeye bırakırlardı. Bu bahçeyi kiraladıktan sonra babam bahçedeki yemişleri daha ağaçtayken her mevsim toptan satmaya başladı. Örneğin dut toplamanın ayrı bir zevki vardı. Kaç ağaç olduğunu şimdi anımsayamıyorum ama yaşlı 4-5 büyük dut ağacımız vardı. Dutları toptan alan adam getirdiği geniş branda bezini dut ağacının altına yayar, sonra çıktığı dut ağacının dallarını silkelerdi. Olgun dutlar da yerdeki branda bezinin üstüne düşerdi. Sonra düşen dutlar toplanır, dutların pazarlandığı tahta tablalara konurdu. Her silkelenişte ağaçtan 2-3 tabla dut toplanırdı. Aynı ağaçtan ertesi gün yine toplanırdı. Bir ağaçtan silkelenerek dutların toplanması en az bir hafta sürerdi. Dut dolu tablalar simit denilen küçük yastıklar desteğiyle başın üstüne yerleştirilirdi. Başlarında ağır dut tablalarıyla yürüyen dutçuların taşıdıkları ağırlıktan ötürü kendilerine özgü bir yürüyüşleri vardı. Dutları, "Tophane gülleri bunlar," diye bağıra bağıra satarlardı. Evimiz. Her işten anlayan, eli her işe yatan insanlar vardır. Ne iş yaptığı sorulduğunda yanıt hazırdır. Ne iş olsa yaparım. Böyle insanları çok görmüşüzdür. Her ne iş olsa yapabilmek aslında hiçbir işi mükemmel, hatta şöyle böyle yapamamak demektir bence. Birkaç işi ustalıkla yapanları gördüm ama her işi ustalıkla yapanı görmedim. Babam her işi yapabileceğini sanan ve buna kendini inandırmış insanlardandı. Ama her işi yapabileceğine inanan insanların çoğundan bir ayrıcalığı vardı. Çok umarsız ve çok olanaksız olduğu için başka da umar bulamadığından her işi değilse bile kimi işleri ister istemez kendi yapmak zorunda kalıyordu. Her işi yapan, her işi yapmak zorunda kalan babam, o arsaya bir ev yapmaya, yaptırmaya değil, bir işçinin yardımıyla kendi yapmaya kalktı. O yaptığı şeye ev denebilirse, yaptı da. Ben o günlerde askeri okula girmeye hazırlanıyordum. Babamın evin duvarlarını örüşü şimdi bile gözümün önündedir. Duvar için gerekli taş bahçenin içinden toplanmıştı. Bahçenin dört duvarı yığma taşlardan kuru duvardı. Ama bir evin duvarı kuru yığma taş olamazdı. Taşların arasında birbirini tutturmak için harç gerekliydi. Bu harç da bahçenin toprağıydı. Toprağa saman karıştırıldıktan sonra elde edilen çamur harç olarak taşların arasına konuluyordu. Saadet evin yapımında babamın yardımcısıydı. Saadet Nesin, Aziz Nesin'in üvey kız kardeşiydi. Saadet Nesin hayattayken Aziz Nesin kardeşinden üvey kardeş olarak söz etmek istememiş, kendisine hep kardeşim demiştir. Saadet Nesin 1995 yılının Mayıs ayında öldüğünden artık bunun bilinmesinde bir sakınca görmüyorum. Ali Nesin. Ama ben evin yapımında babama hiç yardım etmedim. Niçin? Bunu pek açık olarak bilmiyorum. Belki böyle bir evde oturacak olmaktan utanıyordum. Belki değil, kesin böyle. Benim gözümde babam böyle işleri yapacak adam değildi, yapmamalıydı. Ben de öyle, ev diye böyle derme çatma bir yerde yaşamamalıydım. Birinden öbürüne geçilen iki oda yapıldı. Öndeki babamla benim, öbürü Saadet'in odası. Ben bu odaya hemen hemen hiç girmedim gibi bir şey. Öbür oda hem yatak odası, hem yemek odası, hem oturma odası, hem konuk odası, hem her şey. Eve bitişik ama evin dışında bir hela. Yağmurda, karda, çamurda evin dışına çıkılarak helaya gidilebiliyor. Ev yıkıcılarından ucuza satın alınan kapı ve pencereler de eve yerleştirildi. Satın alınan bu kapı ve pencerelerin boyutlarına uygun olarak duvarların örülmüş olduğunu çok iyi anımsıyorum. Yine yıkıcılardan alınan kullanılmış kiremitlerle çatı döşendi. Çatının kimi yerlerinde eski saç levhalar ve tenekeler de kullanıldı. Dış kapıdan doğrudan girilen ilk odaya tahta döşeme de yapıldı. Bu döşeme tahtaları da yıkıcıdan alınmış kullanılmış döşeme tahtalarıydı. Saadet'in odasına hiçbir zaman döşeme yapılmadı. Orada döşeme yerine basıla basılı ve sulana sulana iyice sertleşip taş gibi olmuş toprak vardı yerde. Babam evin yapımında duvar ördüğü gibi pencere ve kapı kasalarının yerleştirilmesi gibi marangozluk işlerine de ve çatının kiremitle kapatılması işinde de çalışmıştı. Evin çatısıyla normal bir insan boyu aynı düzeydeydi. Çok uzun boylu insanların evimize girerken boyunlarını omuzlarının arasına çekip boylarını biraz kısaltmaları gerekirdi. Evin akarsuyu yoktu elbette. Ama kapının dışında musluk suyu dolu bir saç kap vardı. Yüzümüzü burada yıkardık. Şimdi tam anımsamıyorum ama bana öyle geliyor ki pencerelere evin iki odasının üç penceresi vardı. Camları da babam takmıştı. Evet evet öyle olacak. Babamın pencere camları ile çerçeveleri arasında cam macunu sürdüğünü şimdi görür gibi oluyorum. Babam her işi yapan, daha doğrusu başka umarı kalmadığı için gereksindiği her işi yapmak zorunda kalan bir insandı. Ekmeğini taştan çıkaran, kendi göbeğini kendi kesen ve kimselere gereksinmek ve minnet altına girmek istemeyen insanlardandı. Evin duvarları yamru yumruydu, varsın olsun. İç duvarları şakülünde, şavulunda, gönyesinde değildi, varsın olsun. O yamru yumruluklar daha sonra sıvayla düzeltilebilirdi. Ama ev bizimdi. Babam bütün yaşamınca ilk kez 50 yaşından sonra kira vermeden bir evde oturacaktı. Ev yapılırken bir yandan da eve bitişik ahır yapılıyordu. Ahırın ev kadar hatta evden de büyük yapılmasını anlayamıyorum. Ama sonraları bunun nedenini anlamışım. Bir sürü hayvanımız bu ahırda barınacaktı. Evin içi dışı sıvandı, bembeyaz badana yapıldı, badana işleri Saadet'indi. Evin yamru yumruluğu hiçbir zaman düzeltilemedi. Ama daha gecekondu sözcüğü dilimize girmeden yıllarca önce babamın yaptığı bu gecekondu babama bir saraymış gibi geliyordu. İlk kez bu dünyada, bu darı dünyada bir ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Odasının karşı duvarında karyolası yatağı, kapı yanındaki duvarda ise tahta sandıklardan yapılma peyke vardı. Peykenin üstü minderle örtülü sedirdi. Sedirin üstünde koyun postları vardı. Bu koyun postlarını kesilen koyunların derilerini terbiye ederek babam kendisi yapardı. Taze deriyi kaya tuzu ve şapla terbiye ettikten sonra gölgede kuruturdu. Evdeki pöstekilerden birini babam namazlarında seccade olarak kullanırdı. Fatih'te at pazarı denilen bir yer vardı. Aslında orası salt at değil, genel olarak hayvan pazarıydı. Babam oradan bir eşek satın almıştı. Eşek aynı zamanda kümes olarak kullanılan ahırın, tavukları saymazsak ilk konuğuydu. Tavuklarımızın hepsinin ayrı ayrı adları vardı. Eşeğimize de ben Çelebi adını koymuştum. Niçin eşeğe bu adı koyduğumu bilmiyorum. Belki de huylu bir hayvan olmadığı, uslu ve terbiyeli olduğu için. Çelebi alındıktan sonra babam bahçemizdeki meyveleri toptan satmadı. Meyveleri kendisi eşeğe yükler, mahalle aralarında satardı. Eşeğimiz olunca elbet ona semer de yaptırmıştık. Küfeler ve sepetler de alınmıştı. Babam salt meyve değil, bahçemizde kendi yetiştirdiği her türlü sebzeyi de satardı. Her sebze yetişiyordu, özellikle marullar iri, göbekli ve yağlı oluyordu. Sakız cinsi 15-20 koyunumuz vardı. Kırkma zamanı koyun tüyleri temizlenip şilte içine doldurulur, yatak yapılırdı. Bu yüzden bol yatağımız vardı. Bu daracık evimize hem de gece yatısına sık sık konuk gelirdi. Ancak bir konukluk yerimiz vardı. Konuk babamla yattığımız karyolanın karşısındaki peykiye serilmiş yatakta yatardı. Yorganlarımıza da koyun tüyü doldurulmuştu. Gecekondu adı, evin saat küçük ve derme çatma oluşunu anlatmaz, belediye yasağından ve yıkılmaktan kurtulmak için bir gece içinde çatılıp kotarılmasını da anlatır. Bu anlamda bizim evimiz bir gecekondu sayılmazdı. Çünkü devletin, belediyenin ya da başka bir kişinin arazisine evimizi kaçak olarak yapmamış, kiraladığımız kendi bahçemize yapmıştık. Ama hiçbir yerden ev yapmak için izin almamıştık. Daha önce bu bahçenin bir yangında yanmış bir konağın bahçesi olduğunu söylemiştim. Konaktan bahçede kala kala hamamının su haznesinin yarı yıkık, çatısız, kapısız ve penceresiz dört duvarı kalmış. 4 metrekare bile yoktu galiba. Ama bu haznenin duvarı ve sıvası hala sapasağlamdı. Burasını kendime özgü bir oda yapmak istiyordum. Bu düşüncemi babama açtım. Olumlu karşıladı. Bana söylediğine göre kendisi bu su haznesini onaracak ve burası benim özel odam olacaktı. Odanın nasıl olacağını imgeliyor, imgemde odamın içine bir yatak, bir koltuk, bir sandalye, bir masa yerleştiriyor, duvarları kitap rafları ve rafları kitaplarla dolduruyordum. Subay çıkana dek hep bu hayalle avundum, durdum. Tomar adında uzun siyah tüylü ne cins olduğunu bilmediğim ama iyi bir cins ya da o iyi cinsin kırması olan bir köpeğimiz vardı. Babamın satışa çıktığı günler Tomar, eşeğimiz Çelebi'nin önünden giderdi.